Ayrım 32.
Bu görüşler insan kanı ve yakılan insan eti kokan, cezaevlerine düşünürleri tıkan tarihsel ve de toplumsal deneyimlerin sonucudur. 1. Her şeyden önce düşünce sınırlamaya elverişli değildir. O nedenle Mevlana, insan düşüncelerinden ötürü cezalandırılamaz. İnsanın içi özgürdür, düşünceleri özgürdür. Düşünceler havada uçan kuşlar gibidir, tutulup hapsedilemez der. Zira düşündüğünün söyletilmemesi, düşündüğü şeyi açıklayamama, onun tartışılmasına ve savunulmasına izin verilmemesi, aklın küresi dışına itilmesi demektir. Dahası açıklanan düşünceden bir iki dengesiz, çılgın, deli etkilenip onu yürürlüğe soktu diye düşünceye açıklama yasağı koymak anlamsızdır. Çünkü toplumda herkesi iyiyi kötüden ayırma gücüne, farik mümeyyizliğe sahip olmayan kişiler gibi, kendimizi de onlara yol yöntem gösteren bir vasi gibi görmek demektir bu. Bu ise paranoya ile karışık bir megalomanidir. Vesayetçi, tümelci devletler böyle bela olmuşlardır insanlığın başına. Seçim hakkını yapabilen biridir insan. Ancak böyle insanlaşır, insan düzeyine ulaşabilir. Özerk bağımsız olur. Ama kimileri ahlaksızlığı, ahlaklılığı, doğruyu, yanlışı, yalnızca ben bilirim derse, toplumun geri kalan kesimi, bu ön alık yerine konmuş olmaz mı? Ne o? Yoksa sizde B. Le Bouvier de Fontenel gibi avuçlarım gerçeklerle dolu olsaydı onları halk için açmazdım diyen vasilerden misiniz? Ama şunu hiç unutmayın. Halka karşın halkı düşünen vesayetçilere demokrasilerde yer yoktur. O yüzden uygar bir toplumda kimin daha iyi düşündüğüne tartışılan düşünceleri tartarak hangisinin doğru olduğuna halk karar verir. Herkes bir Voltaire'dir orada, karşıt görüşlerin de sergilenmesini savunan bir Voltaire. Öyleyse aklı başında bir devlet önce düşünmekte özgürsün deyip, sonra da devletin izni olmadan sakın düşünceni açıklama demez, diyemez, tersini söyler. Çünkü yanlışı belirlemenin biricik yolu özgür düşünce ve tartışmadır. Bu yüzden ben demokrasiyi yok etmek isteyen görüşlere hoşgörüyle bakacak kadar cömert, ve hoşgörülü olmalı mıdır sorusuna evet diyenlerdenim. Nedenim iki, ilkin yüzme denizde öğrenilir. Ötekiler bir ikiler hepimiz demokrasi içinde öğreneceğiz, dışında değil. Ne kadar gecikilirse o kadar geç öğrenilir bu. İkinci olarak bu hoşgörü gösterilmezse o akımlar yer altına itilir, tehlikeli olurlar. Birazdan buna yine değineceğim. O nedenle ben yineliyorum. Belli bir düzeye gelmeden bu görüşler yasaklanmalı diyenlere karşıyım. Çünkü bu vesayetçiliktir. O yüzden saltanatçılık, komünizm ve faşizm tehdit olmaktan çıktı. Cezalandırabilme olanağı elde kalmalı ama cezalandırılmamalı. Buna karşılık laiklik tehdit ediliyor, öyleyse yaptırımı olmalı diyen görüşlere katılmıyorum. Dahası bunları tehlikeli, zararlı buluyorum. Demokratik kültür tekelciliği reddeder çünkü onun özü çoğulcudur. Bütün görüşlere, akımlara açık uçludur. Eğer bu açık uçluluk sağlanmazsa, uçların rejim dışına kayması ve gelişmesi kaçınılmaz olur. Çoğulcu demokraside toplum için zararlı, çarpık, sapkın bahaneleriyle hiçbir düşünce, inanç yasaklanamaz. Şeriat tehlikesine karşı kaldırılan Türk Ceza Yasası'nın 163. maddesini yeniden getirmeye kalkışmak, demokrasinin ölüm fermanını imzalamak demektir. Çünkü böyle bir madde, her türlü inancı, düşünceyi tartışmaya açan çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı demokraside düşünülemez bile. Böyle bir maddeyi dine sövgü gibi sunarak, baskıya uğramış kahraman görünümü takınarak sömürenler güçleneceklerdir ister istemez, tıpkı geçmişte olduğu gibi. Asıl tehlike de işte o zaman başlar. Bu önerileri yapanların kimileri, egemen olma içgüdülerinin baskısı altında, düşünce, inanç açısından herkesi kendilerine benzetmek isteyen bahanecilerdir. Kimilerinin kuşkusuz böyle bir amaçları yoktur. Salt tehlikeden korkmaktadırlar. Ancak her iki kesimde son çözümlemede demokrasinin özünü kavramamış, yıllardır onun erdemlerini kusurlar olarak algılaya gelmişlerdir. Aslında onlar beynin akılcı düşünce katmanı, ser bölümü değil, daha çok sürüngen katmanını kullanan demokrasi karşıtlarıdır. Oysa bunlar demokrasinin kusurları olarak görülseler bile tarihin şaşmaz tanıklığı şudur bu konuda. Çoğulcu demokrasiyi benimseyen ülkeler gelişmiş, öbürleri geri kalmıştır. Bunun sorumlusu toplum değil devlettir. Özgürlüğü kötüye kullanacakları bahanesiyle karşıt görüşleri susturmak, kötü ve yanlış bir nedencedir. Çoğulculuğa aykırıdır. Başkalarının dinleme özgürlüğüne de bir saldırıdır bu. Çünkü ötekilerin dinleme özgürlüğünün varlığı için birikilerin söz, düşünceyi açıklama özgürlüğü bulunmalıdır. Ötekinin demokrasiyi yıkma amacı varsa bırakalım konuşsun. Konuşsun ki demokrasi içinde yapayalnız kalsın. O susturulursa ona karşı en güvenilir bir savunma aracından halkı ve kendimizi yoksun bırakmış oluruz. Bu savunma aracı da şudur. Aşırı uçları savunan kaba görüşleri akılcı yöntemlerle reddetme hakkını halkın elinden almak. Demokrasi böyle bir tuzağa düşmemelidir. Düşerse demokrasiyi demokratik ilkeler değil, demokrasi düşmanlarının sindirme yöntemleri yönlendirmiş olur. Cohen. Yoğun vurguda bulunarak yinelemek istiyorum. Çağımızın ruhu çoğulculuktur. Çoğalmak nicelikseldir. Çoğulculuk ise niteliksel. Bu yüzden zenginliktir. Bu bilince ulaşan sivil toplumlarda başka olma hakkı. Le droit à la différence rejimin özüdür. Bu gerçeği iyi okumak ve algılamak zorundayız. 2. Düşünceyi sınırlandırmanın, yasaklamanın tehlikesi bu kadarla sınırlı değildir. A. Toplumun, bireylerin gelişme dinamizmi yok olur. 1988 Kanada Yüksek Mahkemesi'nin bir kararında şöyle deniyor. Halkın gerçeği araması ve bulması, toplumsal ve siyasal kararlara katılması, kişisel, siyasal, ekonomik her türlü zenginleşmeyi ve gelişmeyi yakalaması için düşünceyi açıklama özgürlüğü zorunludur. Bir düşüncenin susturulmasındaki asıl kötülük, onun insan soyuna karşı yaşayan kuşaklara olduğu kadar gelecek kuşaklara karşı da bir haydutluk olmasıdır. O düşünceyi paylaşanlardan daha çok ona katılmayanlara karşı da bir haydutluk, soygunculuktur bu. Eğer o düşünce doğru ise insanlar yanlış olanı doğru olanla değiştirmek olanağından yoksun kılınırlar. Yanlış ise onlar hem aynı oranda büyük bir yararı, yani gerçeğin batılı ile çarpışması sonucunda onun daha apaçık, saydam biçimde anlaşılmasını, daha canlı olarak etkilemesini elden kaçırırlar. Düşünce özgürlüğü insan mutluluğu içinde zorunludur. Kesin olarak yanlış görülebilir ama bu durumda bile onun bir kesimi doğru olabilir. Her düşünce kimileyin bütünüyle, kimileyin de kısmen yanlış olur. Eğer susturursak, öbürünün yanlışını kaldırıp doğrunun tamamlanmasını önleriz. Bundan toplum zarar görür. Mill. Yanlış düşünceyi halkın öğrenmemesi, değerlendirmemesi ya da doğruların topluma kırılmalarla yansıtılması her zaman tehlikeli olmuştur. Böyle toplumlar bilinen doğruların bilinmeyen doğrulara oranla çok az olduğunun ayırdında olamazlar. Hiçbir şeyden kuşkulanmazlar. Sokratesleri sevmezler ama yargılarlar. Tartışma kültürleri gelişmediğinden düşünceyi, ürünü değerlendirip eleştirecek yerde onları üreten kişilere saldırırlar. Argumentum ad hominem. Özetle yapay öcülerle yaratılan paranoyak toplumlarda hasta kişilikler çoğalır. Bu yüzden Batı toplumundaki gelişme dinamizminin iki temeli vardır. Birincisi diyalojik ilke. Çok seslilik, çok mantıklılık ilkesi. Her şey tartışmaya açılır. Düşünce üretme hem bir yarış hem de bir işbirliğidir. İkincisi dönüşümlülük, rekürsiyon ilkesi. Durmadan tezler, antitezler ve yeni yeni sentezler oluşur ve toplum ilerler. Çoğulculuğa böyle ulaşılmıştır. Morin. Bunun ayırdına varan Hazreti Muhammed, ümmetim arasında düşünsel uyuşmazlık büyük rahmettir demiştir. Luther Calvin'e, Calvin Voltaire'e, Voltaire Rena'ya, Rena kuşuya yol açmıştır. Baye. Sessizlikte, suskunlukta görülen uyum aldatmacadır. Çünkü bu kürek çeken forsaların sessizliğidir. Voltaire. İlk fırsatta bir başkaldırma yaşanacaktır. Evet, sessizliğe zorlanan bir toplum gelişmez. Dilsizdir ve felce uğratılmıştır. Kendi bindiği dalı kesen, hatta kendi elleriyle oksijen tüpünü çeken bir toplumdur bu. O yüzden de bencilliğini kendine karşı saf dillikle kullanmaktadır. Özetle, içimden düşünsem de düşüncem için gerekli biçim toplumca bilinir olmalıdır. Bunun yolunu kesmek, toplumu dilsiz bırakmakla eş anlamlıdır ki, böylece insanın başlangıcından daha öncesine dönülmüş olur ama olanaksızdır. B. Zorla kabul ettirilen bir düşünce ön yargıya dönüşür, inanca dönüşür. Sorgulanamaz, ezberlenerek kuşaklara aktarılır. Toplum durağanlaşır, ilerlemez. Böyle bir düşüncede kimsenin payı olmadığından çokluk o düşünce bir çırpıda çürüyüp gider. Tıpkı put kırıcılığın büyük ustası Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi. Sana kutsal gelen bin yıllık çınar, bir fiske vuruşuyla yıkılır bir gün. İmparatorluklar sonsuza değin yaşarlar diye bir yasa yoktur. Peter F. Drucker. C. Neden yıkılır? Dişler kenetlenince özgürlük türküleri yer altına inecektir de ondan. Gerçekten devlet halkın yerine geçerek bir düşünceyi yanlış, zararlı diye değerlendirir ve yasaklarsa o düşünce güçlenir. Çünkü çekiciliği artar. Psikolojik özlem, merak kamçılanır. Devletin yasağı bu duyguları yok etmiyor. Tersine güçlendiriyor. ABD Gümrük İdaresi Candide'i yasaklayınca herkes meraklandı. Rousseau sürgün edilince tehlikeli oldu. Lenin Duma'da muhalefet lideri olsa onca etkili olamazdı ama sürgün edilince devrim yapma gücü arttı. Tolstoy, Töro, B. Şaun yeri hapishanedir diyen düzen yanlısı ahmaklar onları hep güçlü kıldılar. Lasky, unutmayalım ki insanlığı bu konudaki düş gücü sınırsızdır. Söylenceler bundan doğar. Gılgamış destanının temeli, doğanın sınırlarını araştırıp Tanrı'ya kafa tutması, düşünce özgürlüğünü savunmasıdır. Prometheus, Zeus tahtından indirilmedikçe işkenceler, acılar bitmez der. Ve Olimpos Dağı'ndaki ateşi, yani bilim, sanat ve yaratıcılığın simgesi ateşi çalar. Söylence binlerce yıllıktır. Aykırı düşüncelere geçit vermeyenler, Cicero'nun gücünü katlarlar. Bruno'ya, Luther'e, Hallacı Mansur'a, Galile'ye ağlamayı durduramazlar. Sokrates 2400 yıllık bir delikanlıdır ve bugün daha da güçlüdür. Çünkü sanık Sokrates hala kendini savunurken Atina lanetlenir de lanetlenir. Nazım hapislerde çürütülmüştür ama Türkiye Cumhuriyeti güçlenmemiş, tersine gücünü yitirmiştir. Bir şey daha olmuştur. İnsanlık onları söylenceleştirmemiş, ağlamamış yalnızca. Pascal, İsa skandal taşıdır der. Evet, Erasmus, Luther, Calvin, Rabelais, Voltaire, Diderot, Rousseau, Renan, Comte hepsi birer skandaldır. Ama insanlık ilerlemesini bu skandallara ve gerçeğin hiçbir zaman galip gelmediğini, yalnızca ona saldıranların soylarının tükendiğini. Planck bilen bu sabırlı skandal kahramanlarına borçludur. Hepimiz onların önünde saygıyla eğiliyoruz. Ya yakılan ve yasaklanan kitapların çekiciliği ve etkileri, bunu yapanlar hep tuzağa düştüler. 1644'te John Milton, bir insan öldüren diyordu, Tanrı'nın aynasını akıl sahibi bir yaratığı öldürmüş olur. Ama aklın ürünü olan bir kitabı yok eden, aklın kendisini göz göre göre Tanrı'nın örneğini yok etmiş olur. Ancak bu katliam Milton'dan önce de sonra da sürdü. Bugün de sürüyor. Milattan önce 387'de Platon gençler için Homeros'ta ayıklamalar yaptı. Yine milattan önce 35'te Caligula Odisea'yı yasakladı. Çin'de de Konfüçyüs'ün yapıtları yakılmıştı. Milattan önce 250'de Aristophanes, Ovid, Dante, Boccaccio, Machiavelli, Tasso, Cervantes, Descartes, Pascal, La Fontaine, Voltaire, Rousseau, Penn, Goethe, Heine, Balzac, Hugo, Marx, Baudelaire, Flaubert, Tolstoy, Zola, Gide, London, Sinclair, Joyce, Huxley, Faulkner, Hemingway, Remarque, Sartre ve daha niceleri yasaklandı, kitapları yakıldı. Ya sonuç? Konfüçyüs'te, Homeros'ta hala konuşuyorlar. Kitap kaygısı, book anksiyeti, gerçeklerle karşılaşma korkusuyla at başı giden bir koşullu reflekstir. Ama hastalığıdır iktidar sahiplerinin. Kitap görünce ürkerler, elleri tabancalarına gider, zora başvurma refleksi gösterirler. Gösterirler ama hangi hastalık sağlığı sürgütlenmiştir ki? Bertolt Brecht bir şiirinde bu hastalığa tutulan iktidar sahiplerine şöyle aykırır. Hep gerçeği söylemedim mi kitaplarımda? Şimdi ise bir yalancıymışım gibi davranıyorsunuz bana. Emrediyorum size, yakın beni. 3. Düşünce ve onun sergilenmesini yasaklamak yalnız elverişsiz değil, olanaksızdır da. A. İlkin düşünce ele avuca sığmaz ki öldürülsün, yok edilsin. Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil. Yunus Emre. Su hava gibidir düşünce. Boşlukları hemen doldurur. Kovarsınız yerini bir başkası alır görünüşte. Ama gerçekte o dönmek üzere şimdilik bir başka yere sığınmıştır. Dahası hiçbir prokürist yatağına sığmaz. B. İkinci olarak, iletişim olanakları sayesinde gittikçe küreselleşen ve küçülen bir dünyada düşüncenin ne girmesi ne de kovulması önlenemez. Bu kendini aldatmadır. Nasrettin Hoca'nın türbesine dönmüş bir dünyada yasaklar artık yalnızca telefonlarla değil, televizyonlarla, fakslarla, bilgisayarlarla kolayca deliniyor. 4. Düşünce ve onun sergilenmesini cezalandırmak da ilke olarak olanaksızdır. Böyle bir cezayı insanoğluna ancak Tanrı ya da şeytan verebilir. Çünkü bu kozmik bir cezadır. Tanrı'nın gücü bile şeylerin nesnel koşullarıyla sınırlıdır. Saint Thomas d'Aquin. Tanrı'nın gücü böyleyse devletin gücü de elbette kendi mantığının sınırları içindedir. Geni. İlke olarak olanaksızdır demenin nedeni şudur. Düşünce ile onun ortaya attığı eylem arasında nedensellik bağını kurmak kolay değildir. Söz gelimi, ötenaziden yana görüşler ileri süren bir yazı ile aynı görüşü paylaşarak yasalar yasakladığı halde onu gerçekleştiren bir kimsenin eylemi arasında nedensellik bağını kurmak hemen hemen olanaksızdır. Zorlama yoluyla kurulacak bir nedensellik bağı hakkın özünü örseler. Ceza yasalarında azmettirme, özendirme gibi suça manevi katılmanın koşulları özenle saptanmış, nedensellik bağı kesin kes aranmıştır. Kanada Yüksek Mahkemesi cinsiyet eşitliği ve çok kültürlülük gerekçesiyle ikinci propaganda ve açık saçıklığı bile korumuştur. 1987 Taylor, 1988 Kickstra, 1989 Andrews kararları. Fuchs buna ayrıktır. 1987 Zandel, 1988 Jahilka kararı. Yüksek Mahkemeye göre mahkemeyi aşağılama savunma hakkına girmektedir. 1989 Kopito kararı. Bir iletiyi aktarma, edebiyat, müzik, resim, heykel, sinema, dans ve benzeri bilgi edinme. Susma hakkı ticari bilgi kimliği belirlediğinden konuşacağı dili, giysisini, parasını seçme, Yüksek Mahkemeye göre düşün özgürlüğünün bir parçasıdır. 1984, 1986, 1989 kararları. Tolstoy'un anarşist düşüncelerini öğrenmek ve yaymak için bir dernek kurma hakkı vardır. Bunu yasaklayamayız, bu hak. Ancak dernek üyelerinin barışçı propagandayı aşarak toplum düzenini zor kullanarak yıkmak istediklerinde eyleme dönüşür ve cezalandırma hakkı doğar. Laski ya da bir zor eylemine açıkça kışkırtma ve bu kışkırtma ile zor eylemi arasında nedensellik bağı kurulduğunda ceza hukuku çevrime girebilir. Söz gelimi Tanin gazetesinde H. Cahit Yalçın, "Kalkın ey ehli vatan" diyerek komünizm tehlikesine karşı gençliği eyleme çağırmış. Ertesi gün 4-12-1945'te tam basım evi basılmıştır. Zor eylemiyle kışkırtıcı yazı arasındaki nedensellik bağı belirgindir. Suça böylesine bir kışkırtma elbette düşün özgürlüğü bahanesiyle yasak dışında kalamaz. İnsan onuruna sövme de böyledir. Eleştiri başkadır, bir insan hakkında aşağılayıcı değer yargısı başkadır. Burada sözü düşün özgürlüğü ile hukukun ilişkisine getirmiş oluyorum. Çağcıl, yansız devlette hukuk insanı ölçüt alır. İnsanı devletleştirmez ama devleti insancılaştırır. Düşünceler arasında barışı sağlayan tekniğin adı hukuktur. Hukuk, adalet, devlet, hukuk süzgecinden geçer ve ortaya hukuk devleti çıkar. Böyle bir hukuk gerçekçi olmak zorundadır. Hukuktan olanaksız istenemez. Hukuk düşsel çılgınlıkların aracı olamaz. Olursa hukuk olma özünden yoksun kalır. Kişilere ve onlara saldırı, suça katılma dışında kalan her görüşe hukuk saygılı olmak ve bunu sağlamakla yükümlüdür. 4. C. Terörle Savaşım Yasasının 8. Maddesi. Gelelim Terörle Savaşım Yasasının 8. maddesine. Bu madde yasa yapma tekniği açısından birçok sakatlıklar sergilemektedir. İlkin suçu adlandırma yanlıştır ve madde gereksiz sözcüklerle doludur. Suçun adı devlet bütünlüğüne karşı propaganda, toplantı, gösteri olmalıydı. Çünkü korunan değer devletin bölünmezliği değil, bütünlüğüdür. Yasa koyucu başlıkta bölünmezlik diye olumsuz bir sözcük kullanmakla ve madde içinde de bütünlük sözcüğünün önüne bölünmez nitemini yerleştirmekle sanki bütünlüğün bölünebilirliğini çağrıştırarak ve tartışmaya açarak yasakladığı davranışı bizzat kendisi yapmış ve bilmeden hükmü çiğnemiştir. Bu yalnız bir anlatım beceriksizliği değil, aynı zamanda bir yasalaştırma skandalıdır. Eski metinde yer alan Hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun sözcükleri de gereksizdi. Ceza hukukunda amaç, güdü, kural olarak gözetilmez. Eğer bunlar suç kalıbında gerekli görülmüş ve yer almışlarsa, o cürmün oluşması için özgül kasıt aranıyor demektir. Özgül kasıt aranmıyorsa, ayrıca hangi maksat ve düşünceyle olursa olsun demeye gerek yoktur. Ne var ki yasa koyucu anılan maddede, bir yandan hangi maksat ve düşünceyle olursa olsun demiş, öte yandan da propaganda, toplantı, gösteri ya da yürüyüşün devletin bütünlüğünü bozmayı hedef almasını, yani amaçlamasını vurgulayarak başta özgül kasıt arandığını belirttiği halde madde ortasında bunu aramış ve böylece çarpık bir mantık sergilemiştir. Ayrıca yöntem sözcüğü de gereksizdir ve bence bu terim aslında hukuksal bir kavram değildir. Bundan suçun maddi öresi ve ya da kullanılan araç amaçlanıyorsa, bu husus maddede yazılı ve sözlü propaganda, toplantı, gösteri ya da yürüyüş olarak esasen açıklanmıştır ve hangi yöntemde olursa olsun sözcükleri bu kesimle çelişmektedir. Hemen belirteyim ki bu suç bir cürümdür ve eylemi bilinçle ve iradeyle işlemek suçun oluşması için yeterlidir. Bunun adı da kasıttır. Kasıtsız cürüm olmaz. O nedenle bu suçta kasıt aranmayacağını ileri sürenler ağır bir yanılgı içindedirler. Bundan başka maksat düşünce, ülke ulus, gösteri yürüyüş, sözcükleri arasındaki bağlaçlar ve değil veya olmalıydı. Bu durumda metin devlet bütünlüğüne karşı propaganda ya da gösteri başlığı altında şöyle düzenlenmeliydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülke ya da ulus bütünlüğünü bozmak amacıyla sözlü ya da yazılı propaganda yahut da toplantı ya da gösteri yapanlar nokta nokta nokta ile cezalandırılır. Böylece hem yasalaştırma kurumlarına uyulmuş ve hem de özgür kasıt aranmış olurdu.